Tegere Çayka.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bir haftalık değil, iki haftalık aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımında sevgili Muhittin Sami Aygüngöz sesimizi ulaştırıyor ve bendeniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam özledik.
Evet. Biz hem, de özledik.
Hem sizi hem dinleyicilerimizi.
Aynen. Biz de TGRT FM dinleyicilerini özledik ve bulunmaktan büyük bir memnuniyet, buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Evet. Çok teşekkür ederiz hocam.
Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, malum İstanbul'un fethiyle ilgili bu dördüncü programımız ve son programımız. Fethiyle ilgili ama. Öyle zannetmeyin. Malum iki haftadan sonra hocamın gezileri dolayısıyla ve 3 aylar başladı. Regaib Kandili'ni idrak ettik. Hepinizin 3 aylarını tebrik ediyoruz. Son programımızda İstanbul'un fethiyle ilgili son hücum anındaydık. Oraya geldik ve balla kesmiştik. Şimdi tekrar başlayacağız ama önce ben canlı yayın iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Telefonlarımız 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. Geniş sualler için ahmet@ahmetsimsirgil.com, Türkçe karakter ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam buyurun.
Evet. Verelim sözü. Fehim Bey tabii uzadı fetih deyince, evet. Konu uzadı ancak biz sevgili TGRT FM dinleyicileri de şunu görüyorlar ki fethi anlatırken aynı zamanda fetihle ilgili tartışılan konulara da burada cevaplar arıyoruz ve sevgili dinleyicilerimizi bu konuda daha geniş bir malumat vermiş oluyoruz. Belki program bu bakımdan belki uzun oluyor ancak sorulara ve suallere de cevaplar bulunuyor diye düşünüyorum.
Evet.
Şimdi son hücum öncesi hazırlıklar diye düşünmüştük. Son hücumdan önce Macaristan'dan büyük bir ordunun geldiği ifade ediliyordu. Ve Çandarlı grubu da bu hücumun yapılmayıp bir anlaşma yoluna gidilmesi taraftarlarıydı. En son toplandı da Çandarlı bunu çok ciddi bir şekilde dile getirdi. Tabii Çandarlı bunu dile getirirken Macaristan'dan bir ordu geldiğini ifadesini söylemenin yanında şayet bu hücumdan geri çekilirse bir felaket olabileceğini, halbuki Bizans'ı istedikleri gibi her türlü bir anlaşma zeminine hazırladıklarını, dolayısıyla bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti. Artık Macaristan'dan da bir ordunun hareketlendiği kesin kes anlaşılmış oluyordu. Dolayısıyla Çandarlı'nın bu noktada sözü güçlü olduğunu görüyoruz. Ancak Fatih Sultan Mehmet ve onun yanındakiler, gerek Akşemseddin Molla Gürani gibi alimler, gerek Zahunus Paşa ve Şahabettin Paşa gibi devlet büyükleri, onlar artık Bizans böyle zebun bir hale düşürülmüşken bırakmanın yerinde olmayacağını ve mutlaka son bir hücumla düşürülmesi gerektiğini beyan ettiler. Ve karar alındı. Şimdi böyle bir noktada bu 25 Mayıs itibariyle bu karar alınıyor ve 2. Mehmet Akşemseddin'den biraz da müjde almak istiyor ve Akşemseddin'e bu şehrin düşürülme imkanı yok mudur diye soruyor. Yani düşmeyecek mi, ne oluyor, biraz da ondan bir müjde bekliyor belki. Akşemseddin giden haberciye, 2. Mehmet'in adamına, hücuma devam edilsin, mutlaka şehir düşecektir diyor. Ancak 2. Mehmet çok mütecessis, araştırıcı. Yani nasıl olacak? Ne zaman fethedilecek? Bunun bir zamanını, tarihini tespit edemez mi diye ifade ediyor ve yeniden gönderiyor.
İşi sağlam almak istiyor.
Ve Akşemseddin de inşallah 29. sabahı şehrin içi sadayı ezan ile dola diye ifade ediyor. Ve gününü tam anlamıyla işaret buyuruyor. Dolayısıyla son 3 gün 26, 27 ve 28 umumi hücum yapılmamıştır. Biz kaynaklara yansıyan, belki de buradan kaynaklara yansıyan 2. Mehmet'in Akşemseddin'le olan bu görüşmesini ben buradan son derece muhtemel, yani bir kesinliği diye düşünüyorum. Yani son 3 gün o hücum kararının alınmasından sonra son 3 gün büyük hazırlıklarla da geçmiş olabilir. Ancak muhtemeldir ki aralarında böyle bir müşavere de geçmiş durumdadır. Çünkü bu kaynaklara yansıyan sözlerdir, ifadelerdir. Dolayısıyla son 3 günü 2. Mehmet büyük hazırlıklar içerisinde geçiriyor. Sadece zaman zaman top atışlarının dışında surlara herhangi bir hücumda bulunulmuyor. Bizans'ta bir büyük hücumun yapılabileceğini ve bunun muhtemelen son bir hücum olacağını anlıyor. Onlar da son 3 günü yıkılan surları tamir etmek, doldurmak ve bir ölüm kalım savaşına hazır olmak şeklinde ifade ediyorlar ve hazırlanıyorlar. Şayet biliyorlar ki bu hücumu da eğer geri çevirebilirlerse Bizans kurtulacak. Yani baktığımız zaman bu hücumun iki taraf içinde bir son hücum olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla da iki tarafta büyük savaşa hazır hale gelmeye gayret gösteriyorlar. Son gece, o büyük hücumdan önceki 28'i 29'una bağlayan Mayıs'ın gecesi, enteresan değişiklikler de görüyoruz biz İstanbul'un çevresinde. Mesela İstanbul'un hemen her tarafı, surların dışı bir alev kümesi içerisinde kalıyor. Buna ışık donanması tabir ediyorlar. Işık donanması. Yani nereye bakarsanız bakın bir ışık görüyorsunuz. Ya bir fener yanıyor, ya bir meşale yanıyor, ya bir mum yanıyor. Mutlaka bir ışık var.
Yani
her tarafta.
Dört bir yandan değil mi?
Işıklandırılmış dört bir yanda. Belki tarafı. Boğaz'da, denizde, kayıklarda bunu görüyoruz. Edirne kapı dışı, Bayrampaşa Vadisi, Topkapı surları dışı, yani bütün Yedikule'den Haliç'e kadar hemen her tarafta nerede insanlar ve düşünün ki çadırlardan, her taraftan ışıklar ve alevler ortaya çıkıyor. Ve gece tekbir sesleriyle inliyor her taraf. Yani Bizans o sabah bir fevkaladeliğin olabileceğini hissediyor, seziyor. Bir fevkaladelik var. Gece tam 12 olduğu zaman birdenbire bütün bu ışıklar bir tek bir komut verilmiş gibi hepsi sönüyor. Zifiri bir karanlık halini alıyor. Ve sabaha kadar tekbir sesleri Bizans'ı uyutmuyor. Sabah erkenden genç padişah kalkıyor ve sabah namazını idrak ediyor, kılıyor. Ve güneşin doğmasından önce atına biniyor ve bunca zafer görmüş Türk askerine hücum emrini verdiği zaman birinci kıtadakiler tamamen surlara doğru umumi bir hücumu başlatıyorlar. Çok şiddetli çarpışmalar oluyor. Yaklaşık 2 saat sürüyor bu şiddetli çarpışmalar ve başarısızlıkla bunlar geri dönüyor. Şimdi Bizans zannediyor ki hücum bitti, bir dinlenme. İşte bu esnada Anadolu askerleri saldırıya geçiyor. Ve yaklaşık 1 saatte bunların hücumu devam ediyor. Bunlar geri çekilirlerken Osmanlı'nın en vurucu gücü Yeniçeriler mehterde hücum marşını, en güzel marşını çalarken yayından boşanmış bir ok gibi surlara hücum ediyorlar. Gerçekten Bizans'a en küçük bir dinlenme, en küçük bir fırsat verilmemiş oluyor. İkinci Mehmet mutlak manada düşürme noktasında. Yani belki bunlar geri çekilirken düşüremezse geri çekilenler bir daha saldıracak. Ancak Yeniçeriler gerçekten muazzam bir şekilde surlara saldırı hareketini başlatıyorlar. Merdivenleri dayıyorlar ve Bizanslılar artık son güçleriyle müdahalede bulunmaya çalışırlarken surların üstüne 25 tane çok iri görünüşlü, güçlü, kuvvetli Türk'ün çıktığı ifade ediliyor. Mani olamıyorlar. Üzerlerine yağmur gibi taşlar yağıyor bunları. Ve çoğu tutunamıyor, düşüyorlar surlardan aşağı. Fakat 5 tanesi tutunmaya muvaffak oluyorlar. Ve bunlar geriden gelenler artıyor tabii. Orada insanlar tutununca, bu defa geriden gelenler insanlar onlarla meşgul olunca geriden diğer taraflardan çıkmalar başlıyor. İşte bunun bir tanesinin uzun süre orada direndiği ve iki surun arasına son olarak yıkıldığı, orada önce rükû ardından tekbir haline geçtiği, secde. Ve onunla secde haline geçtiği, önce rükû sonra secde haline aldığı ve orada şehit düştüğü ifade ediliyor ki bunu Ulubatlı Hasan olarak söylüyorlar. Şimdi bu öyle bir an ki şehir düştü diye bir büyük yaygara, Bizanslar tarafından şehir düştü diye bir büyük yaygaranın başlaması belki de bir taraftan Haliç'ten, bir taraftan Boğaz'dan, bir taraftan Topkapı surların aşıldığı nokta, bir taraftan Edirne Kapı, hemen her taraftan da hücumların şiddetli bir şekilde cereyan ettiği bir an bu. Yaklaşık yarım saat içerisinde hemen her taraftan surlara girilmeye başlanıyor. Yani şehir düştü sözü dalga dalga hemen hemen her tarafa yayılmaya başlıyor.
Çöküntü başlıyor.
Ve orada çöküntü başlıyor. Orada Venedikli Cenevizli Justiniani, çok meşhur komutan, düşmeden son yarım saat önce artık vaziyetin tehlikeli bir hal aldığını görüyor. Kendisi de yaralanıyor. Askerlerin başında duramayacak bir hale geliyor ve son anda kendisini bir gemiye atmak suretiyle savaştan kurtuluyor. Ancak aldığı yaralardan sonra çok da yaşamayacaktır.
Kaçıyor değil mi?
Kaçıyor. Yani Justinian'ın orayı terk edişi, imparatorun çok yalvarması ona bırakma diye, yani bu hücumu defedebilirsek şehri kurtarabiliriz, ona mani olamayışı, muhtemeldir ki Justinian'ı de akıbeti gördü. Yani Justinian'ın ayrılması da ayrılmaması da olayı değiştirmeyecekti, İstanbul'un düşüşünü. Mutlak akıbeti görmüş oluyor ve biraz da kaçıyor işin doğrusu. Evet. Çünkü kendisi de yaralanmıştı, savaşacak bir durumda da değildi. Ve netice itibarıyla hemen her taraftan şehrin içine girmeler başlıyor ve 29 Mayıs işte sabahı, belki de güneşin ışıklarının doğuşundan 2-3 saat bir zaman takribi sonrasında şehir inşallah ilelebet bir şekilde de Türklerin eline geçmiş oluyor.
İnşallah. Tabii çok kutlu bir giriş. Burada şu sual aklına geliyor. Bahsettiniz ama Ulubatlı hakkında değişik tartışmalar yapılıyor. Vardı yok diye böyle. Bunlar hakkında biraz bilgilendirebilir misiniz?
Şimdi şehrin düşüşüyle birlikte hem Ulubatlı hem de şehre nereden girildiği meselesi de tartışma konusu. Şimdi biz bu İstanbul'un fethiyle ilgili mücadeleleri Bizans tarafından, kendi tarafımızdan, Osmanlı tarafından anlatırken kaynakların çoğu Bizanslı kaynaklar ve yazarlar. Mesela bunlardan bir tanesi Dukas. Çok geniş bir şekilde anlatıyor. Fakat son girişi bir kapıdan, Belgrad kapısı civarında bir kapıdan. Bir kapı çobanlar açık unutmuştu. Evet. Orayı Türkler gördü. Yani fethin o haşmetini küçültmek istiyorlar. Fethi daha basit göstermek istiyorlar. Bunu bir büyük Türklerin başarısı olarak görmek istemiyorlar. Halbuki 53 gündür Bizans kuşatma altında ve bir daha hiçbir kapı açılmadı. Öyle bir şey, koyun kuzu muhabbeti olabilecek bir durum söz konusu değil. Bunu o şekilde değerlendirmek lazım. Ulubatlı'ya gelince, Ulubatlı ismi ilk dönem kaynaklarında yok. Yani birinci dönem kaynaklarında, o fethin ana kaynaklarında biz Ulubatlı ismini göremiyoruz. Çok iri görünüşlü, iri cüsseli, güçlü kuvvetli 25 Türk'ten bahsediliyor. Daha sonra bunların 5'inin orada durabildiği ifade ediliyor. Peki Ulubatlı ve bunların isimleri bildirilmiyor. Evet. Ulubatlı daha sonraki Bizans kaynaklarında, bundan 50 sene sonra yazılmış Bizans kaynaklarında ortaya çıkıyor Ulubatlı ismi. Şimdi olabilir mi? Muhtemeldir. Yani Ulubatlı Hasan diye birinin olması muhtemeldir ve vardır ve bir kaynakta geçmiştir. Ve 400 sene, 400 küsür sene, 500 senedir Ulubatlı'nın ismi yaşamaktadır, yaşatılmaktadır. Şiirlerde yaşatılmaktadır, okulların isimlerinde, yollarda, viyadüklerde, hemen her tarafa, İstanbul'da nice sokaklara, nice mahalleye, nice okullara Ulubatlı Hasan'ın ismi verilmiştir. Yani bu bir kültür olmuştur.
Mal olmuştur değil
mi? Mal olmuştur bu artık. İstanbul'un fethinde bir semboldür Ulubatlı Hasan. Şimdi Ulubatlı Hasan'ı var veya yok tartışması bir ilmi bakımdan yapılır. Bunu çok gündeme böyle güncel bir şekilde getiriyorlar ki bana göre çok yanlıştır. Bu kadar 500 senedir kaynaklarda ismi geçen, yazılan, mesela Ulubatlı'nın yerine başka isimler de konuldu. Bugün değil. Bizim Tanzimat döneminde ilk kutlamalarda İttihat ve Terakki hükümeti, hatta 2. Meşrutiyet dönemindeki İstanbul kutlamasında Balaban Çavuş'un ismi yazıldı. Evet. Fakat hiç kimse tutmadı. Kabul edilmedi, kabul görmedi ve unutuldu gitti. Balaban Çavuş unutuldu gitti. Karıştıran Süleyman denildi. Tutmadı, unutuldu gitti. Ancak Ulubatlı Hasan ismi kabul gördü ve yaşadı. Şimdi surları mutlaka aşan kimseler var. Belki bir Balaban Çavuş da vardı. Belki Karıştıran Süleyman da vardı o çıkan ilk ekipte. Ulubatlı Hasan da vardı ama bir tanesi kabul gördü. Bunu yok demek yanlış olur. Bana göre yaşayan bir kültürü yok demek yanlış olur. İkincisi ilmi manada ele alalım. Şimdi siz hocam bir profesörsünüz. Evet. Bu konuda ne ilmi manada derseniz, bu işi ilmi yönden Ulubatlı Hasan'dan daha güçlü bir kaynak bulmamız lazım. Yani şimdi Bizans'ı Pakmeres diyor ki Ulubatlı Hasan'dır bu diyor. Döneme en yakın kaynak, en ciddi kaynak. Şimdi siz bundan daha ciddi bir kaynak bulursunuz ve der ki o Ulubatlı değil, Balaban Çavuş'tur. Yahut da işte Zileli Orhan'dır. Misal, yani bir isim, evet, söyler burada. O zaman ne olur, biz Ulubatlı'yı değil de ilmen onu daha kabul ederiz. Siz bundan daha güçlü bir belge göstermediğiniz müddetçe, ortaya koymadığınız müddetçe Ulubatlı Hasan'ı aslında ilmi bakımdan da kabul etmek zorundasınız. Ben olayı şahsen bu şekilde değerlendiriyorum ve bununla ilgili hususları söyleyenleri de meşhur olmak kastıyla, aykırı söyle meşhur olursun ifadesinin bir tezahürü olarak, evet, görüyorum. Yanlış olduğunu ifade ediyorum.
Biz de zaten moda haline gelmiş.
Evet, moda yani gibi.
İlimden uzak, sadece böyle bir şov için, bir sesini duyurabilmek için, neyse. Hocam, başka bir soru daha soralım size. Fetih'ten hemen sonra neler oldu? İlk böyle Fatih Sultan Mehmet Han girdi. Aslında orada bir siz anlattınız ama belki yine hatırlatmak isteriz sevgili dinleyicilerimize. Fatih Sultan Mehmet Han bir sevinme şeyi var orada. Yani çok seviniyor.
Evet.
O nasıl olmuş? Bir daha hatırlayabilir miyiz?
Şimdi Fatih Sultan Mehmet artık Fatih oldu.
Fatih diyoruz.
Fetheden, İstanbul'u açan Fatih, fetheden, açan, evet, manasına geliyor. O son 3 günde İstanbul'un yağm edilmesine de müsaade etmişti. Son hazırlıklardan önceki 3 günde İstanbul'un yağmasına da müsaade etti askeri. Yani o güne kadar yağmaya müsaade etmemişti Fatih Sultan Mehmet.
Girmeden önceki
girmeden önce, mi? Son hücumdan önce, hatta işte o karar alındıktan sonra o hazırlıkların yapıldığı son 3 günde bunu ilan etti askere. Yağma izni verdi. 3 gün olarak şehrin yağm edileceğini bildirdi. Yani bu ikinci Mehmet'in, hani o zaman söyledim, bu son hücum olarak kabul ediyor ve son hücumun hazırlıkları olarak görüyoruz. Muazzam gerçekten unsurları aşmaktır bu. Çok iyi bir hazırlığın neticesidir ve çok büyük bir mücadelenin neticesidir ki sonunda bu surlar aşılabilmiştir. Bunun için askerin şevkini de en üst noktaya getiriyor. Yani yağmaya müsaade etmek dünyanın her ne olursa olsun, evet İstanbul bir noktada belki bir harabe haline bile gelse dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesine giriyorsunuz. Mutlaka en zengin yine şehirlerinden bir tanesine giriyorsunuz. Ve dolayısıyla askere yağma hakkını ve müsaadesini vermiş olmak askerin aşk ve şevkini de en yüksek noktaya çıkarmış bulunuyor.
Şimdi yağma deyince böyle birisinin malını zorla almak gibi zannedilebilir mi?
Tabii yoksa, öyledir zaten.
Ama burada harp kanunları
işliyor. Yani harp kanunları işliyor. Gayret. Yine son hücumdan önce teslim teklifinde bulunuyor. Bak şehir bir harap olmasın, perişan olmasın o son hücumdan önce. Hatta Bizans İmparatoru'nun yanında ikili ilişkisi çok iyi olan Candaroğlu Kasım Bey'i gönderiyor. Onlar Bizans imparatorlarıyla, imparatoruyla gayet iyi Konstantin'le tanışırlar, bilişirler. Onu gönderiyor ve son hücumun felaketini anlatıp teslim etsin şehri diye haber gönderiyor. Ancak bunu yine imparator reddediyor. Dolayısıyla bu zorla almaktır. Artık onu öldürebilirsin, bütün mallarını alırsın, her şeyini. Savaş hukukunda bu böyledir. Dolayısıyla Osmanlılar her zaman son hücumdan önce mutlaka yine teslim teklifinde bulunurlar.
Bu İslamiyet'in bir
kanunu. İslamiyet'in iznidir, müsaadesi vardır burada. İslam hukukunda da böyledir. Diğer devletlerde de aynı şekildedir. Evet. Ama diğerleri anlaşsan da vururlar. Onlarınki uygulamaları farklıdır. Evet. Söz verirler. Arkadan fazlasıyla söz verdiklerini de unuturlar. Her şeyi yaparlar. O ayrı bir konu. Fakat İslamiyet'te mutlaka eğer teslim olurlarsa onlara kesinlikle dokunmazlar. Mallarını, mülklerini alıp istedikleri gibi taşınabilir. Her türlü malını ve mülkünü alıp çıkabilir anlaşmayla. Gemilere doldurup gidebilirler. Hatta bunların korumasını bizim devlet yapar. Belli bir noktaya ulaşıncaya kadar koruması dahi bizim devletin elindedir. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet teslim teklifinde bu kabul edilmeyince zaten yağmayı müsaade etmişti. Ve şehir iki gün önce tabii karşı duranlar öldürülüyor. Askerler hemen her taraftan girmeye başlıyor ve karşı çıkan hemen herkes öldürülüyor. Öğleye kadar şehir temizleniyor. Yani hiç kimse karşı çıkacak bir fert kalmıyor. Ya teslim oluyorlar, ya kaçıyorlar veya öldürülüyorlar. Dolayısıyla da şehir öğle vaktine doğru tamamen temizlenmiş durumda. Osmanlılar tarafından hakimiyet kurulmuş durumda şehirde. Böyle bir nokta ki öğleyin Fatih Sultan Mehmet şehre girebilecek bir hale kendisi giriyor şehre. Yani öğleye kadar bir çarpışmanın ama yağma devam ediyor. Yağma hareketi 3 gün olarak verilmişti. 2 gün devam edecektir. Son gününü kaldıracaktır Fatih Sultan Mehmet. Ve bir Yeniçeri'nin böyle bir sütundaki güzel taşları söktüğünü görünce mabetler, binalar ve her türlü kültür eserleri benimdir diyecek ve onları yağmadan ve harap olmaktan kurtaracaktır. Bu da yine Fatih Sultan Mehmet'in binalara karşı, kültür eserlerine karşı duyarlılığını ve dikkatini göstermesi bakımından çok mühim ve Yeniçeri'yi azarlıyor.
Bugün bir haber okudum hocam, özür dilerim. Ermenistan'da bir cami içerisinde hayvanlar var.
Evet.
Ecdadın ki ortada, insanlığın yaptığı ortada.
Evet, az önce söylediğim gibi yani karşı taraf maalesef bunlara dikkat etmiyor ve en kötü bir şekilde de uyguluyorlar, harap ediyorlar, perişan ediyorlar. Gerçekten felaket bir durumdur bu. Akıl alacak bir şey değil. Ancak 53 gün kendisini uğraştıran, binlerce şehit veren ve şehre giren bir padişahın ilk yaptığı şeylerden bir tanesi bir Yeniçeri'yi, bir askerini bir esere zarar verdiği için şiddetle azarlatması, hatta dövdürdüğü ifade edilir. Ya böyle Fatih Sultan Mehmet'in ve Osmanlıların bakışını dediğiniz gibi bugün ve bugüne kadar yüzlerce yılda Avrupalıların yaptıklarını biz düşündüğümüz zaman mukayese etmek mümkün değil. Yani Avrupa'da bir şehre girdikleri zaman camileri tamamen, mabetleri ateşe veriyorlardı. Ateşe veriyorlardı. Hatta sadece bizim olanları değil, kendilerinden olanlara dahi aşırı düşmanlık. Onları dahi eğer bizimkilere tekrar kaybedecek olsalar yakıp yıkıp öyle çekiliyorlar. Evet. Yani İznik'teki o konsülün bulunduğu kiliseden, ki daha sonra Orhan Mabedi oldu, bahsetmiştik. Evet, orayı gezdiğimizde evet. Orayı dahi Yunanlılar yakarak çekilmişlerdi. Halbuki kendilerinden kalan, evet cami de yapılsa yine bir kilise. Yani bugün Ayasofya'yı yakıp yıkıp çekildiklerini düşünün. Evet, Ayasofya'yı biz koruduk. Bugüne kadar biz getirdik ama aslı Rumlardan kalmadır. Evet. Yani onu dahi yakıp yıkıp çekildiklerini düşünün. Böyle bir anlayış ve böyle bir zihniyet karşısındayız.
Evet. İsterseniz bir ara verelim, bir dinlenelim.
Peki.
İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle.
Peki.
Haydi artık uyuyan destan.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu programı sizler için Profesör Doktor Ahmet Şimşirgili Bey hazırlıyor. Hocam birinci bölümde içeri girdik hücumdan sonra.
Fetih gerçekleşti.
Fetih gerçekleşti. Orada bir soru kalmıştı. İmparator ne oldu? Yağmalar başladı.
Şimdi surların aşılması esnasında kıyametten bir gün haline geldi. Bir taraftan Osmanlı askerleri surları aşmaya başladı. İki surun üzerine kalaslar döşediler. Karşı tarafa artık aşmalar başlayınca imparator derhal terk etti. İkinci surun başındaydı korunması kısmında ve orayı terk edince imparatorun terk etmesiyle birlikte bir anda ortalık kıyamet gününe döndü. Herkes can kaygısıyla birbirini ezmeye başladı ve müthiş bir kaçış. Tabii bir anda surların müdafaa eden insanlar kaçmaya başlıyorlar. Bir taraftan askerler aşmaya başlıyor ve ortalık ana baba gününe dönüyor. Kıyamet gününe dönüyor. İşte imparator artık kendini kaybedince bağırmaya başladı. Beni öldürecek bir Hristiyan yok mudur diye bağırmaya başladığı ifade ediliyor Dukas tarafından. Fakat insanlar onu birden tanıyamıyorlar. Nedir, kimdir? Ve bir Türk askeri şiddetli bir darbeyle, muhtemelen insanları kovalayan bir Türk askeri şiddetli bir darbeyle onu yere düşürdü ve ilgilenmeyip devam ettiği ifade ediliyor. Ortada kaldığı, bilemediğinden bırakıp gidiyor. O hengamede de ayaklar altında kalan imparator hayatını kaybediyor. Yani muhtemelen ölümü bu şekilde oluyor. Ve Fatih Sultan Mehmet onu bulduruyor, teşhis ettiriyor imparator olduğunu ve kendisini yine Hristiyan görevlilere verip bir imparatora layık bir şekilde defnedilmesini sağlıyor. İmparatorun ölümü bu şekilde gerçekleşiyor. Evet. İkinci Mehmet'in içeri girdiği anda çok sevinç içerisinde Topkapı Sarayı'na, daha sonra Topkapı'dan şehre girdiği zaman kendisinin son derece sevinç, başında tolgası, askeri bir kıyafet olduğu anlaşılıyor. Büyük bir sevinç içerisinde olduğu görülüyor. Nitekim yanındakiler onun bu sevincini fethe yoruyorlar ve 8 asırdır fethedilemeyen bir müjdeye nail olduğu, Peygamber Efendimizin o müjdesine nail olduğu ve dünyanın en büyük şehrine hakim olduğu, 8 asırdır fethedilemeyen bir beldeyi fethettiği, bunun için 21 yaşındaki bir gencin bütün bu sevinçlerle, bütün bu neşe ile o sevinç gösterisinde bulunduğunu düşünüyorlar. Zeki Padişah bunu anlıyor ve diyor ki, bendeki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Zamanında Akşemseddin gibi bir alimin bulunuşuna seviniyorum. Akşemseddin'in Fatih nazarında yeri fethiyle beraber belki bir o kadar daha artmıştır. Çünkü fethin olabileceğini müjdelemiş ve gününü dahi müjdelemiştir. Bütün bunlar 2. Fatih Sultan Mehmet'te muhtemelen Akşemseddin'e karşı çok daha büyük bir saygı, hürmet ve bağlılığın olduğunu bize göstermektedir. Ki bu sözü de onu açık bir biçimde ortaya koyuyor.
Tescil ediyorum. Peki bir de hep söyleniyor da uydurma deniliyor ama Fatih Sultan Mehmet Han'a Bizanslı kızların çiçek verdiği gibi resimler var. Bu konuda nasıl bir açıklama getirebiliriz?
Evet, bunu da geçen de yine televizyon programlarında, fetihle ilgili televizyon programlarında, o böyle bir hengamede kızlar nasıl çiçek mi sunacaklar? Bunlar resimler tabii, resimler de var. Resimler olduğu için de anlatılıyor. Bunlar daha çok da yabancıların fotoğrafları, bunları çiziyorlar. Ve bunlardan mı artık ortaya çıktı, değerlendirildi o fotoğraf dolayısıyla? Yoksa gerçekten menakıp kitaplarına mı girdi? O kızların Akşemseddin'e çiçekleri getirdikleri ifade ediliyor. Tabii Akşemseddin sakallı, sarıklı, heybetli bir alim. Fatih ise 21 yaşında bir genç.
Bir civan.
Yani belki yanında asker gibi duruyor öylesine. Şimdi insanlar Akşemseddin'i hükümdar olarak anlıyorlar veya düşünüyorlar. Onun olabileceğini zannediyorlar ve çiçekleri ona götürüyorlar. Akşemseddin tabii ki sıkılıyor, bunalıyor. Ortada padişah var, çiçekler kendisine sunuluyor. İnsan ister istemez böyle bir çekingenlik içerisine düşer ve kaş göz işaretiyle işaret ediyor Fatih Sultan Mehmet'e. Hükümdar odur, ona gidiniz diye. Fatih Sultan Mehmet bunu anladığı zaman, kızlar tabii kendisine sununca, diyor ki, evet ben Fatih'im ama o da, ben padişahım ama o da hocamdır. Siz yine ona veriniz. O da hocamdır. Şimdi bunu yok deseniz bile, bir defa bazen menkıbelerden dersler çıkar. Çok önemli dersler çıkar bir menkıbeden. Burada hocasına olan hürmeti de gösteren, yani ben padişahım ama beni yetiştiren odur. Çiçeklere layık olan odur. Övülmeye layık olan odur. Hocasına bir hürmeti gösteren bir menkıbe var. Şimdi yok diyenler biraz da şu Irak meselesine baksınlar.
Evet.
Yani Irak'ta, yakın. Irak'ta yakın dünya bir zalimden kurtulurken Amerikalıları çiçeklerle karşıladılar. Değil mi? Alkışlarla evet. Karşıladılar. İlk girişini insanlar bunlar televizyonlarda hafızalardan silinmedi. Amerikalıların oraya girişi, Iraklıların Saddam'ın heykelini nasıl yıkışları hepsi meydandaydı ve bütün bunlar oldu. Halbuki aynı Amerika orada
2 milyonu
aşan ölü bıraktı şu anda. 2 milyonu aşan ölü bıraktı. Kan gövdeye götürüyor.
Bunlar asker değil. Halk,
hiçbir şeye.
Çoluk çocuk.
Hiçbir ne getireceklerdi? Demokrasi getireceklerdi. Hürriyet getireceklerdi. Adalet getireceklerdi. Şefkat getireceklerdi. Zulmü gidip giderip adalet vereceklerdi. Hepsi bir tarafa, 3 milyona yaklaşan bir ölü var ortada. Nasıl çıkacağını bilemiyorlar. Böyle olduğu halde, halbuki Osmanlı için neler deniyordu? Bizans'ın ikinci adamı Lukos Natoros İstanbul'da Latin şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederiz. Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederiz. Osmanlı'nın adaleti biliniyordu. Osmanlı'nın şefkati biliniyordu. Osmanlı'nın insanlara nasıl davrandığı biliniyordu. İnsan haklarına nasıl hürmet gösterdiği biliniyordu. Osmanlı'yı çiçeklerle karşılamak neden hayal olsun? Neden olmasın? Neden reddedilsin? İkincisi, Fatih Sultan Mehmet askerlerle beraber girmedi. Yani az önce ne dedim? Öğleye kadar şehrin kuşatılma, tamamen teslim alınma noktası bitti. Karşı gelenler öldürüldü. Silahını bırakanlara dokunulmadı. Artık bitti. Herhangi bir şey yok. Ve şimdi insanlar neyi bekliyor? Padişahı bekliyor. Evet. Padişah şehre girecek. Padişah ne diyecek? Hepsini öldürün de diyebilir.
Ne yapacak?
Ne yapacak? Hepsini esir alın da diyebilir. Öldürün de diye. Her şeyi diyebilir. Yani burada diyecek kişi Fatih Sultan Mehmet. Bekliyorlar. Dolayısıyla da onu çiçeklerle karşılamaları son derece normal ve bana göre mutlak. Yani ben bunda en küçük bir tereddüt bile göstermem. Çiçeklerle karşılayacaklardır ve karşılamışlardır. Yine Fatih Sultan Mehmet'in orada Ayasofya doğru giderken atının üzerinde İstanbul'un manzarasıyla ilgili söylediği de bir meşhur söz var. Çok meşhur. Perdedarı mikunet der kasr-ı kayser ankebut. Bum nevbet mizenet der kubbe-i afrasiyab. Perdedarı mikunet der kasr-ı kayser ankebut. Kayser'in sarayında örümcek perdedarlık yapıyor. Bum nevbet mizenet der kubbe-i afrasiyab. Afrasiyab'ın kubbelerinde baykuşlar ötüyor. Hükümdarın o sarayının kubbelerinde baykuşlar ötüyor. Bu da İstanbul'un perişan halini. İşte böyle bir noktada bakın bir sütunu bozmaya çalışan bir askeri de azarlıyor ve men ediyor ve derhal onları kendi. Şimdi bir padişahın gösterdiği, halbuki Irak'ta yine bazen misal veriyorum bunu evet. Anlamayanlar. Yani böyle olan bir devleti dahi çiçekle karşıladıysa, halbuki onlar bombalama yaparlarken öncelikle hem de tarihi eserleri hedef alıyorlardı.
Evet,
tarihi eserlerin perişanlığı yine ortadadır. Bağdat'ta dünyanın en büyük medeniyet merkezlerinden bir tanesinin perişan halini bugün gidip görenler de ayrıca naklediyorlar. Ve ikinci, yine bakın buradan Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya kadar geliyor. Ayasofya'ya girdiğinde attan inerek içeriye giriyor ve mabedin içerisinde bulunan patrik ve halk yerlere yatarak padişahın ayaklarına kapanıp ağlamaya başlıyorlar. büyük bir sıkıntı vermişler 53 gündür, 54. gün. Binlerce insanı ölmüş ve teslim şeyini reddetmişler, ölümü kabul etmişler. Boynunu vurun bir işaretiyle hepsinin o anda öldürülmesi mukadder. Kendilerine nasıl bir akıbetin beklediğini bilmiyorlar ve padişahın ayaklarına kapanıyorlar, ağlamaya ve bağırışmaya başlıyorlar. Yani ölüm korkusunun ne olduğunu, herhalde öldürülecek bir insan, bir işte celladın elindeki kuzu gibi o anlar ne çekildiğini, böyle bir atmosfer. İşte o noktada Fatih Sultan Mehmet patriğe ayağa kalk. Ben Sultan Mehmet sana ve bütün arkadaşlarına ve bütün halka söylüyorum ki bugünden itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız. Bakın bunlar çağını aşan ifadeler. Yani o çağı aşan ifadeler bunlar. Fetihle girilmiş, zorla girilmiş bir şehirde Fatih Sultan Mehmet, hepiniz ayağa kalkın, sen ve arkadaşların ve bütün halk, Bizans halkı, İstanbul halkı, şu andan itibaren benim gazabımdan korkmayınız, emin olunuz. Herkes ticaretinde, işinde, sanatında, ayininde, dininde hürdür, rahattır ve serbesttir. İşte asıl insan hakları budur ve Osmanlılara bir çağ açılıp çağın kapandığı bir dönemdir bu. Yani bir taraftan da baktığımız zaman Avrupalılar yeni çağı İstanbul'un fethiyle birlikte başlatırlar. Bir çağın kapanmasıdır, orta çağın kapanmasıdır, yeni çağın başlamasıdır. Dünyada aşılmayan, bin yıldır aşılamayan surlar aşılmaktadır. Bu ne var? Bir teknik var burada, bu surları aşan topların yapılması. Dünyada artık o derebeylerin şatolarının sonudur bu. Avrupa'da derebeylerin ve kalelerin, surların yapısı değişecektir. Başka başka şekiller alacaktır. Fakat bana göre bundan ziyade asıl anlayış meselesi vardır. Avrupa yeni bir anlayışla karşılaşıyor. İnsan haklarını Avrupa aslında o gün tanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in Türkleri, belki bugüne kadar bir fetih var ama bir dünya merkezi Türklerin eline geçiyor. Bir Bizans İmparatorluk ortadan kalkıyor. Fatih Sultan Mehmet o sebeple Doğu Roma İmparatoru aynı zamanda unvanını alacak. Üçüncü Roma dönemi başlayacaktır.
Bunu kim söylüyor hocam? Bu Doğu Roma İmparatoru diye.
Ya bunları tarih, Avrupalılar söylüyorlar.
Avrupalılar söylüyor değil mi?
Evet. Dolayısıyla bir çağın kapandığı bir durum dönem söz konusu. Çok önemli. İşte bu sözler bana göre asıl Fatih yapan, fetih yapan, açmak neye açmak? İyilikleri açmak, güzellikleri açmak, medeniyete açmak, İstanbul'u kültüre açmak, ilme açmak. Çünkü İstanbul bir noktada hipodromlarda aslanlara parçalattırılan köleler şehri durumundaydı. Şehir perişandı. 1204'te Latinler şehri harabeye çevirmişlerdi. Böyle bir durum. İstanbul'da ilim bitmişti. Entrika merkeziydi İstanbul. Böyle bir noktadan İstanbul'u bütün güzelliklere ve ilme açan bir yönü de var fethin. Dolayısıyla İstanbul'un fethedilmiş olması yarın Avrupa'nın da aydınlanmasına sebep olacaktır ilmi bakımdan.
Evet, fethi deyince biraz da
Avrupa'yı da etkileyecektir. Böyle de anlamak lazım.
Yani geçen programda
yani Rönesans'ın da başlangıcı olacaktır.
Evet.
Her ne kadar Bizans'ta alimler gidip Rönesans'ı başlattı diyorlar ama Bizans'ta nerede alim? Olsaydı sanki Avrupa'ya düşman mıydı? Daha önce de başlatırlardı. Bu bir hikaye. Asıl olan Osmanlı'nın incelenmesidir. Osmanlı ilminin incelenmesidir, alınmasıdır ve takip edilmesidir. Asıl olan odur. Fatih Sultan Mehmet'in yanında İtalyan alimler de var. Evet. Rum alimler de var. Hemen hepsini görüyoruz biz.
Evet. Evet, aslında biraz da girizgah yaptınız ama ilk faaliyetleri nelerdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın?
Fatih Sultan Mehmet Han'ın ilk faaliyeti dersek belki bu ana kadar fetihten sonraki davranışları itibariyle ortaya koyduk ve bunlar da çok önemli hususlardı. Ancak Fatih şehirde ilk ne yaptı derseniz bu da çok muazzam bir şeydir. Ayasofya'da ilk verdiği emir ilmi faaliyetlerin başlaması olmuştur.
İlim.
İlim. Rütbetül ilmi aler rüteb. Osmanlıların bakışı, anlayışı, ilmi anlayışı budur. İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir. Bu hadis-i şerifi kendilerine en büyük düstur edinmişlerdir. İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir. Nerede ilim var, orada insanlık var. Nerede ilim yok, orada insanlık yok. O sebeple Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a ilk giriyor. Ayasofya'yı gezdikten sonra Ayasofya'nın etrafında odalar var. Bu odalarda ilmi faaliyetlerin başlamasını emrediyor ertesi gün. Ve Molla Hüsrev burada ders vermeye başlıyor.
Büyük alim değil mi?
Evet, en büyük alimlerden. Molla Hüsrev ders vermeye başlıyor. Bakın ilk iş, ilk emir ilimle ilgili. Ardından bugünkü Zeyrek.
Unkapanı'nda.
Unkapanı'nda Pantokrator Kilisesi'dir o. Orayı medreseye çeviriyor ve orada ilmi faaliyetleri başlatıyor. İlk müderrisi Molla Zeyrek.
Hemen yanı
adını başına. Ondan alıyor.
Evet.
Dolayısıyla Zeyrek oraya. Hane. Evet, Zeyrek yokuşu, Zeyrek diye. O Pantokrator Kilisesi'nin medreseye çevrildiğinde ilk müderrisinden adını almıştır. Orada ilmi faaliyetleri başlatıyor. Üçüncüsü, işte daha akabinde çağının en büyük üniversitesini yaptıracak Fatih'te Sahn-ı Seman medreselerini, ki bu çağının gerçekten en büyük üniversitesidir. Artık ilim İstanbul'dan ve Türklerden yayılmaya başlayacaktır. Bugüne kadar ilim merkezleri Şam'dır, ilim merkezleri Bağdat'tır, ilim merkezleri Mısır'dır. Yani böyleyken İstanbul'u dünyanın en büyük ilim merkezi yapacak ve artık Anadolu'dan ilim öğrenmeye giderlerken İstanbul'a ilim öğrenmeye geleceklerdir İslam ülkelerinden. Ve İstanbul'u bütün padişahlar, dünyanın neresinde ilim adamı varsa İstanbul'u çağıracaklardır. Bir Ali Kuşçu'nun gelişi bile buna çok büyük bir misaldir.
Evet, bilinir, bir meşhur.
Yani Fatih'in İstanbul'da ilk iş olarak ilmi faaliyetleri başladığını görüyoruz. Yine bir şenlik, mesela İstanbul'da çok büyük bir şenlik, önemli. Ve bunun yanında da Ebu Eyyub El Ensari'nin kabrinin bulunması hadiseleri vardır. Ben istersen o şenlik pek bilinmeyen bir husustur. Fatih Sultan Mehmet ilk cuma namazından sonra Ok Meydanı'nda bir fetih ve zafer alayı yaptırıyor.
Pek bilinmez.
Artık bir, evet. Şenlik ve ziyafet 3 gün 3 gece sürüyor. Burada çok büyük şenlikler yaptı diyor. Ziyafetler veriyor, hatimler okutuyor, dualar ediliyor. Güzel, nice oyun ve eğlenceler tertip olunuyor. Şehitler için hatimler indiriliyor. Dediğim gibi dualar ediliyor. Gazilere zafer hediyesi olarak mal, mülk ve araziler dağıtıyor Fatih Sultan Mehmet. Ve Akşemseddin bir konuşma yapıyor onlara, gazilere. Ve diyor ki, çok kısa, özlü ama çok hoş bir konuşmadır. Ey gaziler, cümlenizin malumudur ki sevgili peygamberimiz İstanbul'un fethinde bulunanlar için onlar ne güzel askerdir buyurmuştu. Bizler bu şerefli iltifata nail olduk. Yani bizlerin gerçekten bulunduğumuz makam, bulunduğumuz mevki çok yüce diyor. Peygamber Efendimizin bu müjdesine nail olmuş insanlarız bizler. Hepinize mübarek olsun. Cümleniz mağfursunuz. Mağfirete erişmişsiniz.
Affedildi.
Yani o söze, o müjdeye nail oldunuz.
Evet.
Yani bu mağfirete erişmek demektir. Ne güzel diye seni övene bak.
Evet.
Fakat size size layık olan budur ki, İstanbul muhasarasında mı bulundun diyorlar Fehim Bey, zengin bir adam için.
Öyle bir tabir
çok
var değil
zengin,
mi?
Tabii İstanbul'un muhasarı, o yağmada, İstanbul yağmasında mı vardın? İstanbul fethinde bulunanlar aynı zamanda çok zengindir. Böyle zengin bir adamı gördün de İstanbul yağmasında mıydın derler. İstanbul'un fethinde mi bulundun derler. Size layık olan budur ki gaza malını israf etmeyiniz. Hayır ve hasenata sarf ediniz. Mal odur ki hayra sarf oluna demişler. Mal
odur.
Hayra, odur ki hayra sarf oluna. Yoksa ötekini mal bilme, mülk bilme. Padişahınıza her halükarda itaat ve muhabbet eyleyiniz. Bütün bu işlerde sizden sonra geleceklere örnek olunuz. Gazada örnektiniz. Bu işlerde de örnek olunuz. O sebeple sur içini gezenler çok yerlerde, bugün maalesef biz de koruyamadık, İlk fetih ordusunda bulunan kimselerin camilerine, mescitlerine, aşevlerine, imaretlerine, mescitlerine rastlarlar. Çok fazladır. Hemen her yerde görürsünüz. Gerçekten Akşemseddin Hazretleri'nin bu nasihatini gaziler ana düstur olarak kabul etmişlerdir. Ve hepsi, hani Peygamber Efendimizin büyük cihattan küçük cihada, küçük cihattan büyük cihada döndük sözü vardır.
Evet.
Küçük cihat gazadır.
Evet.
Yani Uhud'dan, Bedir'den döndüğü zaman küçük cihattan büyük cihada, büyük cihat nefsiyle mücadeledir. O gaziler ki surlara açtılar İstanbul, küçük cihat, zengin oldular. Ne yapabilirler? Dünyaya dalabilirler bu zenginlikle.
Evet.
Ahireti unutabilirler. Ve kendi artık rahata kavuşabilirler. Halbuki ne diyor? Asıl şimdi başlıyor. Büyük cihada. Nefsinle cihad ederken o malı da hayra sarf et, hayır işleri yap, medreseler yap, mescitler yap, mektepler yap, ilim yuvaları kur. Akşemseddin insanları bunlara yönlendiriyor ve iyi insanlara iyi işler, güzel işler yaraşır. Siz İyi insansınız. Peygamber Efendimizin müjdesine kavuştunuz. İyi insanlara iyi işler, güzel işler, mübarek işler yakışır. Siz kendinize yakışanı yapınız. O sebeple İstanbul'un fatihleri gerçekten çok güzel işler bıraktılar. Fatih Sultan Mehmet bizzat kendisi Fatih semtinde o ulu mabediyle ve çevresiyle dünyanın en büyük üniversitesi olabilecek Sahn-ı Sema medreseleriyle ve diğer alimlerde ve diğer devlet adamları da hemen hepsi eserlerle İstanbul'u daha 3-5 sene geçmeden bir anda sanki 3000 yıllık İslam şehri hüviyetine büründürdüler.
Evet.
Gerçekten bu son derece önemli, son derece kıymetli, son derece beğenilen bir çalışmadır ve bir gayrettir. O onları hepsini rahmetle yad ediyorum, anıyorum. Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bu gerçekten bugün İstanbul'da İstanbul halen bizimdir ve inşallah kıyamete kadar bizim olacaktır. Ve bizim olmasında onların çok büyük gayretleri, fedakarlıkları olmuştur. Ve bir de İstanbul'u bugün dahi gezilebilecek eserleriyle her yönüyle bize Osmanlı miras olarak bırakmıştır. İnşallah bu mirasa bugüne kadar çıkamadıksa da bundan sonra daha da sahip çıkarız diye İnşallah. De düşünüyorum ve temenni ediyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, Tarih ve İnsan programının sonuna geldik. Tabii programlar yetmez ama ne yapalım ki, vakit sınırlı. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımda sevgili Muhittin Sami Yaygıngöl sesimizi size ulaştırdı ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sundum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a ısmarladık efendim.
TGRT efendim.